Ayrım 35, sayfa 304. 17. bölüm. Her sabah saat tam 6'da fuarda işbaşı yapıyordum. Orada çok ilginç insanlarla tanışmıştım. Bana Aziz Nikola'yı anımsatan kır saçlı marangoz Osip çok zeki ve usta bir işçiydi. Kiremitçi Kambur Yefimushka, yine bir Aziz'i andıran dalgın ve dindar duvarcı Piotr ve sarı sakallı, mavi gözlü, nur yüzlü, yakışıklı sıvacı Grigori Şişlin. Ben bu adamları teknik ressamın yanında yaşadığım ikinci dönemde tanımıştım. Her pazar tatlı sözlerle, benim için yeni olan zarif sözcüklerle dolu konuşmalarıyla ağırbaşlı ve nazik mutfağa gelirlerdi. Bu saygıdeğer yurttaşlar bana tümüyle iyi insanlar olarak görünürdü. Her birinin kendine özgü ilginç yanları vardı. Kunavino mahallesinin o ayyaş, hırsız, berbat dükkan sahiplerinden çok farklıydılar. İçlerinde en çok sıvacı Şişli'nin severdim. Ona beni yanında işe almasını rica etmiştim ama o soluk renkli parmağıyla sarı kaşlarını kaşıyarak tatlılıkla ''Bizim işimizde çalışmak senin için henüz çok erken.'' demişti. ''Bizim işimiz kolay değildir. Bir iki yıl bekle.'' Sonra da yakışıklı başını kaldırarak sormuştu. ''İşler iyi gitmiyor ha. Üzülme, sabret ve dayan. Sıkı dur.'' Bu öğüt bana ne kazandırırdı bilmiyorum ama onu anımsadıkça gönül borcu duyuyorum. İşte şimdi bu adamlar her pazar sabahı patronun evine geliyorlardı. Mutfak masasının çevresindeki sıralara oturuyor, patronu beklerken ilginç konulardan söz ediyorlardı. Patron gelince onları şen şakrak selamlıyor, güçlü ellerini sıkarak kapının yanındaki köşeye kuruluyorlardı. Faturalar, para tomarları ortaya çıkıyor, adamlar da masanın üstüne hırpalanmış defterlerini seriyorlardı. Haftalık hesaplaşma başlıyordu. Patron işi şakaya boğarak onlara kazık atmaya çalışır, adamlar da patrona aynı biçimde davranırlardı. Kimi zaman korkunç bir ağız kavgasına tutuşurlardı ama daha çok dostça gülüşürlerdi. Adamlar patrona, ''Ah ah, doğuştan dolandırıcısın ha!'' derlerdi. Patron utangaçça gülerek karşılık verirdi. ''Ya siz yaban hayvanları, siz sanki az mı üçkağıtçısınız?'' Yefimushka, ''Hah, başka ne bekliyordun ya?'' diye itiraf ederdi. Ağırbaşlı Piotr ise, ''Çalmak geçinmektir. Namusumuzla kazandığımız ise Tanrı'ya ve çara gidiyor.'' Patron gülerdi. İyi ya işte, ben de sizi azıcık kazıklamak istiyorum. İşçiler uysal bir tavırla ona hak verirlerdi. Grigori Şişlin gür sakalını göğsüne doğru sıvazlar ve şarkı söyler gibi bir sesle sorardı. Bana bakın, birbirimizi aldatmadan iş yapamaz mıyız? Namusumuzla ve huzur içinde yaşayamaz mıyız? Bizler tüm Ruslar böyle yaşasak olmaz mı? Mavi gözleri koyulaşıp dolu dolu olmuştu. Böyle zamanlarda üstüne görkemli bir hava gelirdi. Yakışıklı Osip, ''Köylüler pek aldatmaz.'' diye humurdanırdı. Sonraları onlara acıyan bir havayla derin bir ah çekerdi. Güneş yanığı duvarcı Piotr omuzlarını kabartarak masaya doğru abanır ve boğuk bir sesle söylenirdi. ''Günah bataklık gibidir, gittikçe batarsın.'' Derken patron da aynı havayla vaaz verir gibi konuşurdu. Bundan bana ne? Bana yapana ben de yaparım. Bir süre böyle felsefe yaptıktan sonra yeniden birbirlerini kandırmaya çalışırlardı. Hesaplaşmaları bittiğinde harcadıkları zihinsel çabadan yorgun argın ve kan ter içinde patronu da alarak meyhaneye çay içmeye giderlerdi. Benim fuardaki işim bu adamların çivi, tuğla, kereste gibi malzemeleri çalıp çalmadıklarına göz kulak olmaktı. Her birinin patrona yaptıkları işin dışında kendi hesaplarına yaptıkları bir takım sözleşmeler de vardı. Burnumun dibinden bu inşaat malzemelerini çalmaya çalışırlardı. Orada ilk kez boy gösterdiğimde beni çok sıcak karşıladılar. Şişlin, benden iş istediğini anımsıyor musun? Dedi. Hey gidi hey, bak şimdi neler oldu neler. Bu gidişle ileride ne yapacağımı da bana sen söyleyeceksin, öyle değil mi? Osip şakacı bir tavırla, peki peki sen işine bak, dedi. Tanrı yardımcın olsun. Piotr hiç de dostça olmayan bir sesle söylendi. İhtiyar fareleri hizaya getirmek için gencecik bir tutma tutmuşlar. Görevim tam anlamıyla canımı sıkıyordu. Bu adamların önünde utanç duyuyordum. Sanki hepsi de başka hiç kimsenin bilmediği güzel bir şeyler biliyor, bir takım gizler barındırıyordu ve bense onları birer hırsız ve dolandırıcı yerine koyuyordum. İlk birkaç günümde karşılarında epeyce zorluk çektim ama Osip çok geçmeden bunun farkına vardı ve bana büyük bir içtenlikte ''Bunu büyük bir dert haline getirme.'' dedi. ''Kafana bu kadar takman iyi değil, anladın mı?'' Hiç kuşkusuz hiçbir şey anlamamıştım ama ihtiyarın nasıl iki arada bir derede kaldığımı anladığını hissetmiştim. Böylece bir süre sonra birbirimizle her şeyi olağanca açıklığıyla konuşmaya başladık. Beni bir kıyıya çekip anlatıyordu. ''Doğrusunu istersen burada en azılı hırsız duvarcı Petruşa'dır. Kalabalık bir ailesi var. Ona çok para gerekli. Ona çok dikkat et. Her şeyi çalabilir. Yarım kilo çivi, bir düzine tuğla, bir torba kireç, ne olursa artık. Aslında iyi heriftir. Dualar okur, inanç sahibidir, okur yazardır. Ama gel gör ki çalmayı sever. Yefimushka ise zamparadır. Kadınsız yaşayamaz. Kendi halindedir. Ondan herhangi bir bela gelmez. Akıllıdır da. Hoş, kamburların aptal olduğu nerede görülmüş? Ama Grigori Şişlin, bak işte gerçekten aptaldır. Başkasından bir şey çalmasından vazgeçtim. Kendi elindekini de verir. Haybe'ye çalışıp duruyor. Onu herkes dolandırabilir ama o kimseyi aldatmaz. Kafasını hiç kullanmaz. İyi adam mıdır? Diye sordum. Osip sanki çok uzaktaymışım gibi bana şöyle bir baktıktan sonra şu unutulmaz sözleri söyledi. İşte şimdi tam üstüne bastın. Tembel bir insan için iyi olmak dünyanın en basit şeyidir. İyi olmak için zekaya gerek yok. Delikanlı. Osip'e sordum. Peki sen iyi biri misin? Gülümsedi. Ben kız gibiyim. Yetişkin bir kadın olduğumda sana kendimle ilgili bütün her şeyi anlatırım. O zamana kadar bekleyeceksin. Benim nasıl biri olduğumu kendi kendine bulmaya çalış. Hadi bakalım. Kendine ve arkadaşlarına ilişkin tüm ön yargılı düşüncelerimi alt üst ediyordu. Söylediklerinin doğruluğundan kuşkulanmam zordu. Yefimushka'nın, Piotr'un ve Grigori'nin bütün pratik işlerde bu yakışıklı ihtiyarı kendilerinden daha akıllı ve daha bilgili bulduklarını görebiliyordum. Her konuda ona akıl danışırlar, sözlerini can kulağıyla dinlerler ve ona büyük saygı gösterirlerdi. Ondan ricada bulunurlardı. Bize ufak bir yardımda bulun, bir akıl ver bize ne olur. Ama bir seferinde Osip böyle bir ricayı yerine getirdikten sonra duvarcı Grigori'ye usulca fısıldadı. Bu herif kafir. Grigori de gülümseyerek ve de bir soytarı. Dedi. Sıvacı da beni dostça uyarıyordu. Aç gözünü Maksimiç, ihtiyara karşı dikkatli ol. Daha neye uğradığını anlamadan seni serçe parmağının ucunda oynatıverir. Böyle ihtiyarlar pek çok felaket getirir insanın başına. En küçük bir şans verirsen yandın. Ama ben söylediklerinden hiçbir şey anlamıyordum. Öyle sanıyordum ki duvarcı Piotr en dürüst, en namuslu adamdı. Piotr her şeyden kısaca ve bulaşıcı bir iştahla söz ediyordu. Düşünceleri en çok Tanrı, cehennem ve ölüm konularında yoğunlaşır ve hep şöyle derdi. Ah ah, ne denli çabalarsan çabala, bu yaşamda ne umarsan um, eninde sonunda mezarı boylayacaksın. Sürekli mide ağrısı çekiyordu, öyle ki günlerce hiçbir şey yemediği oluyordu. En küçük bir lokma bile korkunç kramplara ve şiddetli bulantıya neden oluyordu. Kambur Yefimuşka da iyi ve dürüst görünüyordu. Ama onu her zaman gülünç buluyordum. Kimi zaman zararsız bir budala havalarına girerdi. Sık sık değişik kadınlara aşık olur, kadınların hepsinden de kesinlikle aynı dille söz ederdi. Açık konuşayım, karı değil, sanki kaymaklı çiçek, çiçek. Ah ah! Kunavinolu cıvıl cıvıl kadınlar dükkanların döşemelerini yıkamaya geldikleri zaman Yefimuşka hemen çatıdan iner, bir köşede dikilir, gri parlak gözlerini süzer, ağız kulaklarında bir kedi gibi mırlardı. Tanrı bana ne körpe bir parça gönderdi ama kısmet ayağıma geldi. Şuna bak hele, çiçek çiçek. Böyle bir kısmete nasıl etsem de şükretsem acaba? Bu güzelliğin uğruna cayır cayır yanmaya razıyım. Kadınlar önce ona gülerler ve birbirlerine bağırırlardı. Şu kambura bakın nasıl da asılıyor, aman tanrım. Kadınların alaylı sözlerine bana mısın demezdi. Elmacık kemikleri çıkık, suratı uykulu bir görünüm alır, sayıklar gibi konuşurdu. Israrlı sözcükleri sarhoş edici bir sel gibi akar, kadınların başlarını döndürürdü. Sonunda kadınlardan daha yaşlıca olan biri arkadaşlarına şaşkın şaşkın söylenirdi. Şunu bir dinleyin hele, baksanıza bir delikanlı gibi inleyip duruyor, kuş gibi şakıyor. Daha çok kilise kapısındaki bir dilenciye benziyor. Ama bana kalırsa Yefimuşka hiç de dilenciye benzemiyordu. Orada kalın bir kütük gibi sapasağlam dikiliyordu. Sesi giderek daha ayartıcı ve albenili, sözcükleri daha baştan çıkarıcı olmaya başlıyor, kadınlar sessizce dinliyordu. Gerçekten de baştan çıkarıcı tatlı sözleriyle kadınları eritiyor gibiydi. Bu tür sahneler şöyle sona ererdi. Yefimuşka öğle paydosundan sonra ağır, köşeli kafasını sallayarak arkadaşlarına şaşkın şaşkın anlatırdı. Ne tatlı, ne güzel bir karıcık da ama onun gibi birisi de ilk kez düştü elime. Yefimuşka kazandığı başarıları anlatırken övünmezdi. Ötekiler gibi kurbanlarıyla alay da etmezdi. Gri gözlerini şaşkınca açar, keyifli ve değer bilir bir tavır takınırdı. Osip başını sallayarak öfkeyle söylenirdi. Ah ulan, şu kart zamparanın yaptığına bak. Kaç yaşındasın sen? 44. Ama ne çıkar? Bugün 5 yaş gençleştim. Sanki bir ırmağın sepserin sularında yüzmüş gibiyim. Kendimi sağlıklı ve huzurlu hissediyorum. Demek ki böyle karılar da varmış ha. Ama duvarcı sertçe çıkışırdı. Ellisine gel de gör bak. Bu kötü alışkanlıklarının acısı nasıl çıkacak? Grigori Şişli'nde içini çekerek onaylardı. Evet, senin kendine saygın kalmamış Yefimuşka. Öyle sanıyordum ki bu yakışıklı işçi aslında kamburun kadınlar üzerindeki başarısını kıskanıyordu. Osip ise gümüş renkli kaşlarının altından herkesi süzerek işi şakaya boğardı. Her kızın sevdiği ya da beğenmediği şeyler vardır. Kimisi sevişmeyi sever ama parayla pulla, ama küpeyle. Her kız büyüyüp büyük anne olur. Şişlin evliydi ama karısı köyde kalıyordu. Şişlin'de yerleri silmeye gelen kadınlara ilgiyle bakıyordu. Bunlar kolay kadınlardı. Hepsi de küçük bir mesai yapmaya dünden hazırdı. Kentin bu aç açık yaşanan mahallesinde bu tür para kazanma yolları öbür işler gibi doğal sayılırdı. Her nasılsa bu yakışıklı usta kadınlara el sürmez, uzaktan gözlemekle yetinirdi. Onun bu bakışında sanki onlara ya da belki de kendine acıyormuş gibi garip bir şeyler vardı. Kadınlar kendi istekleriyle onunla cilveleşmeye başlayınca, baştan çıkarmaya çalışınca utangaç utangaç gülümseyerek "Aa, çok oldunuz ama" diye çekip giderdi. Bunu öbür adamlara anlatırdı. Yefimuşka şaşkın şaşkın homurdanırdı. Deme yahu, sen de amma acayip hervisin ha. Kısmet ayağına gelmiş, nasıl kaçırırsın? Şişlin anımsatırdı. Ben evliyim. İyi de karının ruhu bile duymaz ki. Karılar aldatıldıklarını her zaman anlarlar. Onları aldatmaz, aldatamazsın dostum. Peki nasıl anlarlar? Orasını bilmem. Ama eğer kendisi sadıksa şıp diye anlaması gerek. Eğer ben de sadıksam ve karım beni aldatıyorsa ben de anlarım. Yefimuşka bağırdı. İyi ama nasıl? Grigori sakin sakin karşılık verdi. Orasını bilmiyorum. Çatı ustası kızgın bir tavırla elini kolunu sallayarak ne? Derdi. Birinin sadık olup olmadığını anlıyorsun ama nasıl anladığını bilmiyorsun. Seni geri zekalı bit yumurtası seni. Şişlin yanında 7 adam çalıştırırdı. Adamlar onu hiç takmaz patrondan saymazlardı. Arkasından enayi derlerdi. Şişlin iş yerine gelip de işçilerin tembel tembel oturduklarını görünce belli hemen alır ve bir sanatçı titizliğiyle toprağı bellemeye başlar. Dostça bir sesle işçilere bağırırdı. Hadi bakalım işe başlayalım ha gayret. Bir seferinde kendi patronumun kızgın emirlerini Grigori'ye iletirken işçilerin yaramaz dedim. Bu onu şaşırtmış gibiydi. Yok yahu, ne gibi? Bu işin dün sabah bitmesi gerekirdi ama bugün bile bitiremezler. Doğru, bitiremezler, diye onayladı. Kısa bir sessizlikten sonra süklüm püklüm ekledi. Hiç kuşkusuz, bunu ben de görüyorum ama onları sık boğaz etmeye utanıyorum. Hem sonra onlar benim kendi köyümden. Dahası var, dinimiz ekmeğini alın terinle kazanıp ye diyor. Bunu herkese, sana ve bana söylüyor. Bizim ikimizin de işi onlarınkinden daha hafif. Şimdi ben nasıl kalkıp da onları daha sıkı çalışmaya zorlarım? Hep düşüncelere dalardı. Fuarın ıssız sokaklarında dolaşırken, Obvodni kanalı üzerindeki köprülerden birinin üstünde birdenbire dururdu. Oracıkta parmaklıklara dayanarak uzun süre dikilir suya, gökyüzüne, oka boylarına doğru dalar giderdi. Onu böyle bir durumda yakalayınca sorardım. Ne yapıyorsun? Sanki uykudan uyandırmışım gibi utangaçça gülümseyerek ne derdi. Ne yapacağım işte ortalığa şöyle bir bakınıyorum. Sık sık şöyle derdi. Tanrı her şeyi özene bezene yaratmış. Sevgili gökyüzü, yeryüzü, ırmaklar akıyor, gemiler yüzüyor. Hepsi Tanrı'nın eseri. Gemiyle nereye istersen gidiyorsun. Riyazan'a ya da Ribinsk'e, Perm'e, hatta Astrahan'a kadar uzan. Riyazan'da bulundum. Pek kent sayılmaz, çok sıkıcı bir yer. Nijni'den daha canlıdır. Ama Nijni gerçekten güzel bir yerdir. Cıvıl cıvıl canlıdır. Astrahan sıkıcıdır. Astrahan Kalmuklarla kaynıyor. Kalmuklardan hoşlanmam. Mordovları, Kalmukları, İranlıları, Almanları ve diğer ufak tefek küçük uluslardan da hoşlanmam. Grigori ağır ağır konuşurdu. Sanki konuşurken hep aynı düşünceleri paylaşacağı birini dikkatle arar gibiydi. Bu biri değişmez bir biçimde duvarcı Piotr'dı. Piotr hiç duraksamadan öfkeyle atılırdı. Onlar gerçek halk değil, gelip geçici kalabalıklar. İsa'yı doğuştan tanımamışlar, şimdi de bilmemezlikten geliyorlar. O zaman Grigori canlanır, yüzü sevinçle aydınlanırdı. Doğru da olsa, yanlış da olsa ben Rus gibi saf uluslardan hoşlanıyorum. Onların gözleri doğru dürüst bakıyor. Yahudileri de sevmem. Tanrı böyle küçük ulusları niçin yaratmış bir türlü anlamıyorum. Gerçi çok da akıllılar. Duvarcı can sıkıntısıyla ekledi. Çok akıllılar ama şu yeryüzünde onlarsız yapabileceğimiz pek çok şey var. Bu konuşmaları dikkatle dinleyen Osip alaycı ve iğneleyici bir sesle söze girerdi. Evet, haklısınız. Onlarsız yapabileceğimiz pek çok şey var. Söz gelimi sizin bu gevezelikleriniz. Ah, hepiniz delirmişsiniz. Sizi bir güzel pataklamalı. Osip kendini hep tutardı. Onun neyi destekleyip neye karşı çıkacağını bir türlü anlayamazdım. Kimi zaman hiçbir konuda kimseyle anlaşamaz, kimi zaman da herkesi onaylar, aynı düşünceyi paylaşırdı. Ama daha çok her şeyin canını sıktığını ve bu insanları yarım akıllı yerine koyduğunu görebiliyordum. Piotr'a, Grigori'ye ve Yefimuşka'ya, ah küçük domuzlar ah diye homurdanırdı. Onlar da karşılık olarak pek neşeli ve içten olmasa da şöyle bir gülümsemeyle yetinirlerdi. Patronum yemek için bana günde 5 kapik veriyordu. Bu para zor yetiyor, sık sık aç kalıyordum. İşçiler bunu anlayınca beni sabah kahvaltısına ve öğlen yemeğine çağırıyorlardı. Kimi taşeronlar kendileriyle birlikte meyhaneye çay içmeye gelmemi isterlerdi. Seve seve kabul ederdim. Onlarla birlikte olmak, yavaş yavaş konuşmalarını ve anlattıkları garip öyküleri dinlemek hoşuma giderdi. Dinsel kitaplar konusunda bilgili oluşumdan onlar da hoşlanırdı. O sipte peygamber çiçeğinin renkleriyle bezeli gözleriyle bana dik dik bakarak ''Yeterince kitap yutmuşsun, mideni tıka basa kitapla doldurmuşsun.'' derdi. Göz bebeklerinin sürekli eriyip dağılan havası yüzünden gözlerindeki anlamı çözmek zordu. ''Bak bunu hiç unutmazsan iyi edersin. Ne öğrenirsen elinde tut. Bir gün işine yarar. Büyüdüğün zaman öğrendiklerinle bir keşiş ya da rahat yaşayan biri olabilirsin. Ya da bir milyoner olursun.'' Duvarcı kızgın bir sesle onu düzeltti. ''Misyoner.'' Osip sordu. ''Ne?'' ''Sen de bal gibi biliyorsun ki ona milyoner derler. Sağır mısın?'' ''Her neyse işte misyoner olur, kafirlerle tartışır.'' Ayrım sonu. Sayfa 312.